neyse adımız yemekleri
hazırlayarak Hayatın Sesleri. Merhabalar sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Başkent ediyoruz, işte başladı Hayatın Sesleri. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Sizleri de bekliyoruz programımıza her zaman olduğu gibi. Hemen telefonlarımızı hatırlatalım. 15.55'e dek bizleri arayabileceğiniz telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adı. Facebook'tan ve Twitter'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin ilk müziğimize kulak verelim.
Ben her sabah kalktığımda düşüyorum bir boşluğa. Ne yazıyorsa alnımda, sen yoksun hiç yanımda. Anlamazlar halimi, kim ne yapsın derdimi, bilmezler özlediğimi, yazmıyor ki alnım. Unut.
Sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri'nde bugün uzaklardan bir konuğumuz var. Avusturya'dan bir konuğumuz var. Yazar Sayın Esma Uzsoy bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş
Merhaba,
geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, aslında Türkiye'ye hoş geldiniz ama kendi ülkenize hoş geldiniz diyorum.
Evet,
çünkü
evet.
Ülkemiz hem göç alan hem de göç veren bir ülke. Evet. Siz de yıllar yıllar öncesinde bu göçü yaşadınız ve Avusturya'ya göç ettiniz. Öncelikle sizin bir göç öykünüzden başlayalım. Ne zaman, nasıl gittiniz Avusturya'ya?
Ben 1972 yılında gittim. Mayıs ayıydı. Gittim. Ve 15 gün bir İstanbul maceram oldu. İşte İstanbul'a gittik. İstanbul'dan sonra da tekrar Avusturya'ya yolculuk devam etti. Oraya gittikten sonra bir ay sonra zaten başlıyor. Yani o an anlayamıyorsunuz. Hasretliği anlayamıyorsunuz.
Peki nasıl, niye gitmeye karar verdiniz? Neydi?
Bilmiyorum, orada yaşamak istedim herhalde.
Sizi göçe zorlayan neden?
Yok yok, neden yoktu. Neden, ben sadece oraya gitmek istiyordum.
Yani peki Türkiye'de. Birinden mi duydunuz? Niye Avusturya'yı seçtiniz?
Ben Avusturya'yı seçmedim aslında. Ben Almanya'yı düşünüyordum. Almanya'ya gitmek istiyordum. Bana davetiye geldi. Davetiyede şey yazıyordu, Avusturya yazıyordu. Ben de aldım onu, İş Bulma Kurumu müdürüne gittim.
Davetiye ki, nereden geldi?
İş Bulma Kurumu'ndan.
İş Bulma Kurumu'ndan.
Tabii, kaydoluyorsunuz. Sonra
evet,
size davetiye
evet, sizin kaydınız
geliyor.
Vardı.
Ha, kaydım vardı. Gittim, ondan sonra şey dedi ki, müdür bey dedi ki, beni dinlersen dedi, Avusturya'ya git dedi. Avusturya çok güzel bir yer dedi. Ben dedi, biliyorum dedi. Almanya dedi, o kadar değil. İstersen, gitmek istemezsen dedi, gidip rapor alacaksın. Tekrar geleceksin buraya. Hani biz onu erteleyeceğiz. İkinci bir davetiye bekleyeceksin. Tamam dedim. Avusturya'yı kabul ediyorum ve öyle kabul ettim, gittim. Müdür Bey'in tavsiyesiyle.
Şimdi doğrusu. Pişman değilsiniz.
Yok,
herhalde.
Değilim. Hayır.
Peki Almanya'yı görme şansınız oldu
çok,
mu? Mukayese edebildiniz mi? İlk Avusturya'yı seçmişim
İlk
dediniz
seçmişim.
Mi?
İlk seçmişim, evet. Avusturya'yı daha çok beğeniyorum ben. Avusturya daha çok güzel. Almanya'ya bakarak güzel.
Evet. Kaç yaşındaydınız Avusturya'ya gittiğinizde?
Ben gittiğimde 16 yaşındaydım.
Çok küçük yaştaydınız.
Evet, evet. 16 yaşındaydım. Yaşım büyüttüler. Öyle gittim, yoksa İş Bulma Kurumu 18
evet,
yaşından
evet.
Gönderir gençler.
Peki kimleri bıraktınız burada giderken?
Annem, babam. Onları bıraktım, kardeşlerimi bıraktım. O çok zor geldi bana.
Ne zamandan itibaren o zorluğu yaşamaya başladınız? Özlem, hasret, onların...
Buradan giderken bir acemilik acısı. Var. bir zorluk var da, ama siz onun farkında değilsiniz. Zaman geçtikçe o size o ayrılık, hı hı. O koyuyor o ayrılık.
Evet.
Evet.
Önce bir heyecan
önce
var,
bir
macera
heyecan
var. Öyle
evet,
bir başlıyorsunuz evet, ama evet. Ne kadar sonra koymaya başladı sizi?
Sonra yavaş yavaş koymaya, 15 gün, 20 gün, bir ay sonra koymaya başlıyor.
Gider gitmez işiniz hazırdı.
Tabii tabii tabii, işim hazırdı. Hı-hı. Evet.
Eğitiminiz neydi bu arada?
Lise.
Giderken?
Lise.
Eğitime devam ettiniz mi orada?
Lise orada etmedim. Kurslara gittim, dil kurslarına gittim. Hı hı. Etmedim.
Evet. Özlemler başladı evet. Aileye, hasret evet. Başladı. Sonrasında o özlemler kalem olarak döküldü.
Evet, kalem olarak
kağıtlara döküldü, şiir döküldü, olarak döküldü.
Evet. Yani sonra yıllar sonra evlendim, yıllar sonra çocuklarım oldu. Dünyaya.
Orada evlendiniz.
Orada evlendim.
Eşiniz?
Eşim Avus. Evet, oralı. Yani Türk. Ama yani Avusturya'da yaşayan...
Nasıl tanıştınız peki?
Orada? Eşim, evet, nasıl tanıştık? O çok enteresan. Berberdi o, kendisi kadın bu kuaförü. Saç yaptırmaya gitmiştim ben. Öyle tanıştık.
Evet. Ve ondan sonra orada mı evlendiniz?
Orada evlendim. Hı-hı. Yok, Türkiye'ye geldik, pardon. Evet. Yani oradan tekrar Türkiye'ye geldik. Burada nikahımız kıyıldı. Burada evlendik ve tekrar gittik geriye.
Evet. Ve uzun zamandır da orada yaşıyorsunuz. Çocuklarınız zaman, orada
çocuklarım
doğdular.
Çocuklarım orada doğdular, orada büyüdüler, orada tahsillerini yaptılar. Çocuklarım, evet.
Ve zaman zaman şimdi Türkiye'ye geliyorsunuz.
Zaman zaman Türkiye'ye geliyorum. Sonra eşimi kaybettim.
Başınız sağ olsun.
Evet, sağ olun.
Allah size uzun ömür versin.
Cümlemize.
Evet. Peki şimdi gittiğinizde karşılaştığınız sorunlardan söz edelim isterseniz. Özellikle göçmenlerin karşılaştıkları sorunlar nelerdi? Hele ki sizin gibi genç yaşta Avusturya'ya gitmiş birinin karşılaştığı sorunlar. Bir şimdi, genç kız olarak.
Evet. Ya o kadar çok sorun oluyor ki aslında. Ne gibi sorun oluyor? Yabancı düşmanı haliyle var. Her yerde var. Bu sadece Almanya'da değil yani. Avusturya'da da var. Orada da var. Bazen karşılaşıyorsunuz o gibi şeylerle. Hı hı. Yani bazen sizi rencide edecek şeyler oluyor. Olmuyor değil. Ama o kadar çok yaşamadım. Yani hani böyle çok amşam çok yaşadım dersem değil.
Evet.
Ama yaşadık yani. Onları evet. Yaşadık. Haliyle yaşıyorsunuz.
Evet. Şimdi gelelim kitaplarınıza. Hı hı. Şimdi Duygu Yolculuğu adlı bir şiir kitabınız çıktı ilk olarak.
Evet, evet.
Türkiye'ye olan özlem, belki yani, anneye, babaya, evet, kardeşe, evet, burada kalan yakınlara duyulan, evet, özlemler dile ona, geldi galiba, evet, bu kitapta. Evet. Ne zaman ortaya çıktı Duygu Yolculuğu?
Duygu Yolculuğu 2015'te. Eylül ayıydı.
Ne kadar zamandır yazdığınız şiirlerin toplamından oluştu?
Aşağı yukarı bir 10 sene vardı. Hı hı. Bir 10 sene birikti onlar.
Sonrasında onu giderken dönüp baktı mı, takip etti?
Ondan sonra kendi hayatım, evet, kendi hayatımı yazdım.
Avusturya yolculuğunuzu mu yazdınız giderken?
Buradan ayrılışımı yazdım. Türkiye'de, hı hı, nasıl ayrıldım. Anneden, babadan, kardeşlerden. O bana gelen mektupları yazdım. Hani...
Neler vardı o mektuplarda? Çünkü biz de dinleyicilerimizden yani, zaman zaman böyle bu tür mektuplar alıyoruz. Hı-hı. Şimdi elektronik posta yoluyla da gönderiyorlar, ama o eskiden yazılmış mektuplar da radyomuzun arşivinde. Hatta prodüktör arkadaşım sevgili Feray Uzun, hı-hı, arşivinde saklı.
Saklı,
çok,
ne güzel.
Çok güzel,
ne
çok
güzel,
duygulu mektuplardır.
Ama o mektuplar başka. Sanki... Yani bekliyorsunuz. Postaneden ne zaman mektup, postacı ne zaman getirecek onu bekliyorsunuz.
Çok önemli.
Çok
değil mi oralardayken?
Önemli.
Evet.
Mektup geliyordu, açıyordum hemen. Bakıyordum mesela kimden, amcamdan gelirdi, işte babamdan gelirdi. O zamanlar mektuplar şöyle başlıyordu işte. Selam ederim, gözlerinden öperim. İşte.
Evet.
Öyleydi. Selam eder, gözlerinden öperim. İşte kardeşin selam eder, ellerinden öper, hasretle öper.
Evet.
Bekliyorlardı. Onu oturup ağlıyordum ben.
Biriktirdiniz çok, tabii ki.
Onları biriktirdim, evet, ha, evet.
Peki hiçbir zaman dönmeyi düşünmediniz mi? Bu kadar duygu yoğunluğu yaşarken.
Yok, düşünmedim. Niye düşünmedim? Çünkü çocuklarım orada dünyaya geldiler. Orada okulu okudular.
Bir düzen kurdunuz.
Bir düzen kurdum
orada.
Evet. Orada ailem, yani bir aile oldum ben orada. Yani bir, hı-hı, aile oluşturdum.
Evet, evet. Peki sonrasında son kitabınız Veda.
Veda.
Neye vedadır bu?
Bu ne bileyim, aşka veda, sevgiye veda, sevgiliye veda, hayata veda, işte her şeye veda. Aslında her şeye veda etmiyor muyuz?
Evet.
Ediyoruz değil mi?
Ama veda yazmaya ediyoruz. Veda etmiyoruz.
Yok,
bunun
ona etmiyoruz.
Gelecek,
yok, tabii ki gelecek. Şu anda yarımda, yarısı yazıldı kitabın. Yeni bir kitap geliyor.
Yeni bir kitap yeni geliyor. Bir kitap Veda'da geliyor. Neler var? Önce Veda'yı konuşalım biraz.
Veda'da karakter işte bir çocuk dünyaya getiriyor. İşte babasız bir çocuk dünyaya getiriyor. Olay onun üzerinde gelişiyor. Yani.
Evet.
Bir de Türkiye'de şöyle bir şey var. Bir çocuk dünyaya geldiği zaman babasız dünyaya gelen bir çocuğa bir isim konuluyor. Yanlış bir isim. Hı-hı. Bunu biliyorsunuz. Hani ben telaffuz etmek istemiyorum burada.
Evet.
Bir isim konuluyor. O benim hoşuma gitmiyor. Ve ben de o yaraya parmak bastım bu kitapta.
Hı-hı. Evet. Hı-hı. Detaylarını merak ediyorlarsa dinleyicilerimiz alıp okuyabilirler. Esma Uslu'nun Veda adlı,
evet,
kitabını.
Evet.
Peki oralarda nasıldır Türklerin okuma oranı?
Güzeldir orada.
Hı-hı.
Türkiye'de düşük.
Yani orada yaşayan Türkler de
okurlar,
çok okurlar mı?
Tabii, evet, tabii okurlar.
Evet. Sizin kitaplarınız da pek çok okuyucuyla buluştu o zaman.
Evet.
Hiç geri dönüş aldınız mı? Özellikle giderken dönüp baktı kitabınıza. Çünkü orada Avusturya'ya gidiş maceranız var.
Evet.
Çünkü sizin gibi o macerayı yaşayan pek çok göçmen yurttaşımız var Avusturya'da yaşayan. Onlardan hiç geri dönüş aldınız mı? Kendimi buldum kitapta ya da...
Evet.
Gibi.
Aldım. Çok güzel tepkiler aldım. Ve... Okuyanlardan güzel tepkiler aldım.
Evet, dolayısıyla kitabınız Türkiye'de de...
Türkiye'de de, tabii zaten Türkiye'de burada basıldı.
Basıldı.
Giderken dönüp baktı, şeyde basıldı, Alanya'da basıldı.
Aslen nerelisiniz?
Erzincanlıyım.
Erzincanlısınız. Hala Erzincan'la bağınız var mı?
Erzincan'a pek bağım kalmadı, hiç kimse kalmadı Erzincan'a. Anne babayı kaybettim. Orada bir tek kardeşim var orada yaşayan. Ama... Gidiyorum arada sırada, çok nadir de olsa.
Türkiye'ye gidiyorum. Ne kadar sıklıkta geliyorsunuz?
Her yıl geliyorum.
Aslında yıllar önce oraya gittiniz ama ne oralısınız aslında ne de ülkenize geldiğinizde buralısınız.
Evet, ne de buralıyız.
Evet,
evet.
Bunun sıkıntısını
yaşıyorsunuz. Yaşıyoruz evet, gerçekten. Sadece ben değil yani, diğer vatandaşlar da bunu yaşıyorlar.
Evet.
Buraya geliyorsun, Almancı oluyorsun. Yurt dışına gidiyorsun, Avusturya'da yani yabancı oluyorsun. Böyle yani iki iklim arasında kalıyor aslında.
Evet. Şimdi Veda'yı ne takip ediyor? Bir kitap hazırlığındayım dediniz. Biraz
Veda'yı ne takip ediyor? Ona bir isim koymadım.
Ne var?
Ben ne yaptım olacak gibi. Ben ne yaptım?
Ben ne yaptım? Ne yaptınız? Onu mu sorguluyorsunuz?
Onu sorguluyorum. Ben ne yaptım?
Evet,
evet öyle olacak.
Sorgularken böyle vicdani bir rahatsızlıkla mı sorguluyorsunuz?
Vicdani
yoksa
değil.
Ben ne yaptım?
Yine Türkiye'nin bir yarası var orada. Ona parmak bastım.
Anladım.
Orada.
Evet.
Doğu'da geçecek bu kitap konusu.
Kitaplarınızı burada mı yazarsınız?
Burada,
orada mı
burada,
yazarsınız?
Orada yazıyorum. Buraya orada getiriyorum yazarsınız. Baskı burada oluyor.
Evet. Evet. Peki şimdi... Nasıl yazıyorsunuz, nasıl kaleme alıyorsunuz, bir konu mu belirliyorsunuz? Yani böyle birazcık bize o kitapları
evet,
nerede nasıl yazarsınız mesela?
Bilgisayarda yazıyorum.
Kağıtla kalemle değil yani.
Hayır, kağıtla kalemle olacak şey değil zaten.
Hala öyle yazan yazarlarımız
yok,
var.
Ben onu yapamam. Kağıtla kalemle değil, bilgisayarda yazıyorum. Benim şöyle desem, ufkum çok geniş.
Neler var o ufukta? Neler gördünüz?
Neler yok
neler
ki?
Görüyorsunuz?
Neler yok ki? Yani o kadar çabuk hemen şey olurum ki konsantre olurum ki.
Aha.
Evet. Yani olaya çabuk konsantre olurum ve ufkum çok geniş.
Dolayısıyla bakalım.
Kurgu çok geniş. Yani kurguyu çok rahat yapabiliyorum.
Yapabiliyorsunuz. Yani. Evet. Yani bir başlayayım arkası.
Bir başlayayım arkası
geliyor
giriş.
Diyorsunuz.
Evet.
Ne kadar zamanda yazarsınız bir kitabı?
Bir kitabı 6 ayda yazarım ama hani o bir de onun çalışması var. Tekrar bir baştan alırım, tekrar
geriye
bakarım.
Geriye dönüp okursunuz
tabii,
yani.
Tabii okuyorum, bakıyorum neler eksik, ne eklemem gerekiyor, onları ekliyorum. Yaşadığımız hayatın içerisinde neler var? Onları gözle ardı tabii ki
Türkiye'yi
onları
de çok iyi gözlemlemeye devam ediyorsunuz.
Ediyorum tabii ki, tabii ki okuyorum. Hem okuyorum hem de televizyonları izliyorum, hem yazıyorum. araştırıyorum sürekli.
Evet efendim, keşke daha zamanımız olsaydı, konuşsaydık. Evet. Daha ne çok şey vardı, kim bilir paylaşacağımız.
Çok, evet.
Şu anda bizi oralardan dinleyen dinleyicilerimiz keşke biz de Türkiye'de olsaydık demişlerdir. Ama biz de işte sizin Türkiye'ye gelişinizle dinleyicilerimize biraz daha yakın olmak, onlarla oraya gittiğinizdeki duygularınızı paylaşmak, bunları nasıl kaleme aldığınızı paylaşmak istedik. Çok teşekkür ederiz hayatın seslerine geldiğiniz konuğumuz oldu.
Ben de çok teşekkür ederim. Var olun, sağ olun. Çok memnun oldum sizleri tanımaktan. Çok mutlu oldum.
Biz de öyle.
Gerçekten.
Her Türkiye'ye gelişinizde bekleriz. Sağ olun.
İnşallah gelirim.
Sevgili dinleyenlerimiz, Avusturya'dan bir konuğumuz vardı bugün. Yazar Sayın Esma Uzsoy bizlerle birlikteydi. Hem o göç hikayesini dinledik, hem de şiir kitabından yazdığı romanlardan söz ettik. Yine sizin yazdığınız bir şiirle veda edelim istiyoruz. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ
Rica
olun, var olun.
Ben teşekkür ederim.
Döktü ağaç yaprağı sonbaharda gazelken, sendeledi çocuk emekleyip yürürken. Mihver nedir? Karıştı her söz, duman oldu. Uçtu bulutlar artık, yağmur yağmaz oldu. Bak. 15 23.27'yi gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Seslerinin bir telefon konuğu var şimdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Valiliği'nin desteğiyle Eski Antalya Dili diye bilinen kale içindeki Antalya Mevlevi Hanesi'nin tahrip olan bölümleri restore edilerek hizmete açıldı sevgili dinleyenlerimiz. Konuyla ilgili detayları almak üzere Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Öpke bizlerle birlikte. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Merhabalar, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Evet, birazcık bize Antalya Mevlevi Hanesi'nden söz eder misiniz lütfen? Ne zaman yapılmış, kim tarafından yapılmış, günümüze kadar nasıl gelmiş?
Evet, Antalya Mevlevi Hanesi'nin bina olarak ilk yapımı Antalya'nın fethi tarihine kadar dayanıyor. Yani Antalya'nın fethi Türkler tarafından, Selçuklular tarafından daha doğrusu 1207 yılına tekabül ediyor. Bugün Antalya Mevlevi Hanesi olarak kullanılan bina da fethin hemen sonrasına 1239'lu yıllara dayanıyor. Ama Mevlevi Hane olarak hizmet vermesi tabii ki 17. yüzyıla tekabül ediyor.
Evet. Peki şimdi tahrip olan bölümlerinden söz edelim isterseniz. Ne tür tahribatlar vardı? Siz restorasyon işlemine ne zaman başladınız?
Evet. Şimdi restorasyon 2 yıldır sürmekteydi. Aslında Antalya Mevlevi Hanesi'nin bulunduğu alan, tarihi kale içi diye adlandırılan alan içerisinde, tarihi surların da içerisinde. Ama bu surlar 1930'la 40'lı yıllar arasında yıkılmış, tahrip olmuş. Bugün o surların sadece temelleri var. Tarihi saat kulesi olarak bilinen mekana yakın ve asıl Antalya'nın sembolü olan Yivli Minare Camii dediğimiz Yivli Minare Camii'nin hemen üst tarafında ve Cumhuriyet Meydanı'na doğru bugünkü Cumhuriyet Meydanı'na doğru çıkılırken ana caddenin de hemen dibinde Antalyalıların yakın zamana kadar yani 2 yıl öncesine kadar sanat galerisi olarak bildikleri bir mekan burası. Bu tabii 1972 yılından bu tarafa yani 2016 yılına kadar sanat galerisi olarak kullanılmış bir mekan. Bu süre zarfında da yaklaşık 30-35 yıllık süre zarfında da aslında tahrip olduğu yıllar bu yıllar. Tahrip olma sebebi de sanat galerisi olarak kullanılırken binanın hava almasını sağlayan adeta bir takım menfezler temelin etrafındaki rutubeti ve yağmur sularını drenaj görevi görerek tahliye eden mekanların doldurulması, tahrip olması ve yine ana binanın havalandırılmasına sağlayan aynı zamanda bazı pencerelerin kapatılması bu süre içerisinde binanın adeta nefes alamamasına ve rutubete çok şiddetli neme maruz kalmasına sebep olmuş.
Siz o zaman restore ederken tüm bunları dikkate alarak tahrip olan tabii bölümleri restore ederek başladınız tabii ve devam ettiniz.
Tabii restorasyon işlemini İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz yürüttü. Tabii bu arada biz 2 yıldır Sayın Valimizin de Münir Karaloğlu'nun da direktifleriyle irtibat halindeydik. Asıl vakfiyesini araştırdık. Vakfiyenin mevcut olduğu fakat kayıp olduğu. Yani vakfiyenin varlığı biliniyor ama şeyi yok. Asıl metni yok. Onun üzerinde araştırdık fakat değişik dönemlerde daha önce restorasyonları yapılmış 40'lı 50'li yıllarda O restorasyon projelerine İl Kültür Müdürlüğümüz ulaştı. Binanın değişik zamanlarındaki restorasyonlarda geçirdiği tamiratlar ve tadilatlar elde edildi. Ve binadan aslında bugün çok fazla bir kısmın kalmadığı görüldü. Etrafındaki Hazire'deki bir takım mezarların üzerlerinin örtüldüğü, mezar taşlarının oradan söküldüğü, değişik yerlere taşındığı, bazı binaların yapımında işte duvar taşı olarak kullanıldığı maalesef çok üzücü tespit edildi. Bu tespit edilenler Antalya Müzesi'ne zaman içerisinde kaldırıldı bu 2 yıllık restorasyon sürecinde.
Peki efendim, şimdi Eylül ayında biteceğini söylediniz ve amacı dışında bir kullanımın gerçekleştiğinden bahsettiniz. Peki bundan sonra Eylül ayı itibariyle yeniden kullanıma geçecek herhalde. Ne amaçla kullanılacak, neler yapılacak Antalya Mevlevihanesi'nde?
Eylül ayından itibaren inşallah bir defa şunu biliyoruz biz tarihi vesikalardan. Vakfiyesinde her perşembe akşamı burası bir mevlevihane olduğu için mesnevi okutulması vakfiyesinde kayıtlı. Her perşembe akşamının mutat olarak, düzenli olarak mesnevi okutulması, Kur'an-ı Kerim okutulması, güzel sesli hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim okutulması ve mesnevi okutulmasının vakfiyetinde kayıtlı olduğu hususu tespit edildi uzmanlarca. Perşembe akşamları dolayısıyla bu vakfiyeye sadık kalarak bir defa mesnevi dersleri olacak. Bunun dışında salı akşamları divan okumaları, tasavvufi divanlar, özellikle bu yörenin yetiştirdiği büyük mutasavvıflar var. Elmalılı Vahib Ümmi, Eroğlu Nuri, Elmalılı Sinan Ümmi ve meşhur Niyazi Mısri de 9 yıl Elmalı'da kalmış. Bu zatların divanları okunacak inşallah salı akşamları. Yine çarşamba akşamları şiir akşamları adında hem geleneksel divan şiirinden hem de güncel tasavvufi dini muhtevalı Mevlevihane'nin de ruhuna uygun şiirlerden şiir akşamları olacak. Yine cuma akşamları sema törenleri ve musiki icrası olacak. Tasavvuf musikisi icrası olacak. Cumartesi günleri ülkemizde tanınan, yani Antalya çerçeveli değil, daha çok ülkemizde tanınan şairler getirilecek, düşünürler getirilecek. Onlarla sohbetler ve söyleşiler yapılacak. Bunun dışında sürekli açık kalacak olan sergiler olacak. Hat sergisi, tesip sergisi, işte güzel sanatlar ve el sanatlarıyla ilgili yapılmış, üretilmiş ürünlerin sergilendiği sergiler olacak.
Evet. Yani dolayısıyla tüm bunlar Akdeniz Üniversitesi tarafından, yani İlahiyat Fakültesi İlahiyat Dekanı Fakültesi olarak bizzat siz düzenleyeceksiniz herhalde bu etkinlikleri. Ne güzel, Antalyalılar hem de Antalya dışından gelecek dinleyicilerimiz, Antalya'ya yolu düşecek herkesin eğitim, kültür, sergi, kurs ve sosyal etkinliklerin de yer aldığı Antalya Mevlevihanesi'ni de mutlaka göreceklerdir, ziyaret edeceklerdir. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık. Programımıza konuk olduğunuz için teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun.
Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar dileriz.
İyi günler efendim. Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Ökke, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğu.
Kadar haklısın ki dayanamıyorum buna. O kadar güzelsin ki çok çirkin kaldım yanında. Korkum yaralanman hayatta. O kadar yalnızsın ki dayanamıyorum buna. O kadar sıcaksın ki çok soğuk kaldım yanında. Korkum yaralanman hayatta. Neresin? Güzel eller peşinde. Çok gençsin. Yanlış insanlar kalbinde. Hayal peresin. Güzel eller peşinde. Çok gençsin. Çok gerçeksin. Bu yüzden çok güzelsin. O kadar haklısın ki dayanamıyorum. O kadar güzelsin ki çok çirkin kaldım yanında. Korkum yaralanman hayatta. Hayal peresin. Güzel eller peşinde. Çok gençsin. Yanlış insanlar kalbinde. Hayal peresin. Güzel eller peşinde. Çok gençsin. Çok gerçeksin. Ben çok güzelsin.
Dünden kalanlar. Evet, 15.40'ı gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz ve dünden kalanlar köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ bizlerle birlikte. Merhabalar,
merhaba,
hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün Hatay adı verilen bölgenin ana vatana katılmasından söz edeceğiz ki 23 Haziran dolayısıyla evet. Yıl dönümü Misak-ı Milli sınırları içerisinde olduğunda Hatay 1921 yılında Fransızlara terk
edilmişti. Anlaşması
Anlaşmasıyla. Evet, evet. Şimdi bunun nedenlerinden bir başlayalım herhalde.
Evet,
biz tam konuşurken o arada dinleyicilerimize de belki yakalanmış olduk. Evet, ön görüşme yaparken buyurun.
Evet, gerçekten de çok stratejik yeri konumu itibariyle önemli illerden bir tanesi, önemli bölgelerden bir tanesi. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı sürerken zaten bu tür gizli anlaşmalar yapılıyor. Sykes-Picot anlaşmasıyla da bu bölge paylaşılıyor büyük devletler tarafından. Ve bu bizim bahsettiğimiz işte Hatay, Antakya, İskenderun, Sancağı Fransızlara bırakılıyor. Dolayısıyla eğer hani o şartları düşünecek olursak daha sonrasında Birinci Dünya Savaşı sonrası ve işte İstiklal Harbi süresince girdiğimiz durumu düşünecek olursak tabii ki Misak-ı Milli sınırları içerisinde kabul edilen bu bölgeyi bu şekilde Fransızlara bırakmış olmak Atatürk'ün kabul edilebileceği bir şey değil ama o şartlarda yapılabilecek başka bir şey yok. Çünkü Mersin Limanı'nın bırakılması gerekiyor. Aynı zamanda bir cephe, bir düşman azalacak. Diğer taraftan silah yardımı yapacaklar. Böyle anlaşmada bu tür maddeler var. O şartlar altında hakikaten bunlar önemli durumlar. Dolayısıyla daha sonra yalnız hani yani bir gün geri alacağız her zaman bu kafasında var. Hiçbir zaman ha, yani bu şekilde bitti diye görmüyor olayı. Dolayısıyla 1921'deki Fransa ile imzalanan Ankara Anlaşması bir son nokta değil. Ama istenilen midir? Değildir tabii ki.
Evet.
Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de çabalar devam etmiştir. Yani ve hatta kendisi bu anlamda çok da aceleci davranmaktadır. Yani süreç içerisinde zaman zaman çözümüyle ilgili kendisi yani hükümeti eleştirmektedir. Hani hı-hı, daha hızlı davranılsın diye. O yüzden yani bir süre bu anlamda kendimizi toparlayana kadar bir üstüne yatıyoruz bu konunun. Ama daha sonrasında yeniden özellikle Avrupa'daki karışıklıklar ve bir taraftan da Suriye ile Fransa'nın aralarında bir anlaşma yapmak üzere bir araya gelmeleri ve Fransa'nın bu bölgedeki haklarını Suriye'ye devretmek istemesi üzerine konu yeniden gündeme taşınıyor. Çünkü bu imzalayacakları, parafe ettikleri anlaşmada bir bakıyor ki Türk hükümeti bu bölgenin, bu bölgedeki özellikle Sancak, İskenderun Sancağı'ndaki Türklerle ilgili haklardan bahsedilmiyor. Dolayısıyla bu haklardan bahsedilmeyince tedirgin oluyor ve buna tepki gösteriyor Türk hükümeti ve nota gönderiyor. Hem Fransız Dışişleri Bakanlığı'na hem de Milletler Cemiyeti'ne. Her iki tarafa da nota gönderiyor. Ama bir olumlu sonuç alınamıyor. Ve özellikle bu bölgenin özerkliğinin korunması, Türklerin haklarının korunması, Suriye'ye nasıl bağımsızlık vermeyi bu imzaladıkları aralarındaki imzaladıkları anlaşmayla nasıl Suriyelilere Suriye'ye bağımsız hani mandayı kaldırarak bir bağımsızlık veriyorsa aynı şekilde bu bölgedeki Türklere de bu bölgeye de bağımsızlık vermesi talebinde bulunuyorlar. Ancak Ankara Anlaşması'nın çerçevesini çok aştığını söyleyerek Fransa bu notaya herhangi bir cevap vermiyor. Yani notalaşmalar bu şekilde devam etmekle birlikte hiçbir şekilde cevap alamıyorlar. Yani ikili görüşmeler devam ediyor ama
çözüme ne zaman ulaşıyor?
Yani 39'a kadar devam ediyor. Ancak hani bizim burada belki çözüme giden noktada avantajımız dünyanın da aynı kargaşanın içerisine girmesi. Yani Fransa yoksa kolay kolay böyle stratejik bir bölgeyi bırakmayacaktı. Fakat Avrupa'nın çok gergin bir hal alması, bir savaşa doğru gidiyor olması, ikinci bir savaşa doğru gidiyor olması, Almanların, İtalyanların Balkanlarda, Orta Doğu'daki çalışmaları, özellikle İtalya'nın Arnavutluğu işgal etmiş olması, Fransa'nın bir anda müttefik görebileceği kişilerle, ülkelerle anlaşma yapmaya itiyor. Bir taraftan da İngiltere'de zorluyor. Açıkçası yani İngiltere'nin de burada az da olsa bir yardımının olduğunu söyleyebiliriz. İngiltere Fransa'ya yani böyle bir durumda Almanya, İtalya gibi devletlerin Avrupa'da bir tehdit oluşturduğu bir dönemde bir başka cephenin açılmaması, sıcak savaşa girmemesi ki bunu Fransa da göze alamıyor zaten. Böyle bir durumda Türkiye ile anlaşmaya gitmesi yolunda bir baskı uyguluyor ve ondan sonra Fransa ancak ikili görüşmelere ve Türkiye'nin taleplerini kabul etme noktasına geliyor. Yoksa Türkiye başından itibaren özellikle Atatürk başından itibaren hep bağımsızlığını değil Türkiye'ye katılmasını öneriyor. Fakat ancak bu süreç zarfında yapabildiği yani maalesef 39'da gerçekleşiyor. 23 Haziran 1939'da gerçekleşiyor. Atatürk maalesef göremiyor ana vatana katılışını. Ancak Atatürk'ün ölümüne kadarki süreçte başarılan şey bir bağımsız Hatay Devleti kurulması. En azından özgür bir devlet olduklarını görüyor. Bu da hani büyük oranda çözüme kavuşturan noktalardan bir tanesi Hatay sorununu. Çünkü 36'dan 39'a kadar bu aslına bakarsanız hani ta Lozan Anlaşması'ndan itibaren devam eden bir süreç yani. Ama özellikle 36'dan 39'a kadar uluslararası camia ile birlikte bu Milletler Cemiyeti işte çeşitli girişimler farklı Milletler Cemiyeti'nden temsilci heyetleriyle beraber sürecin devam ettiğinde Fransa'nın anlaşmaya yaklaşmak gibi bir tutumu yok aslında. Ama biraz da Milletler Cemiyeti'nin de bir çalışması var. Özellikle burada şöyle bir karara varılıyor. O zaman Sandler diye İsveçli bir temsilci bir 3 kişilik Norveç, Hollanda ve İsviçre'ydi galiba. 3 kişilik bir gözlem heyeti kuralım. Bunlar gitsinler Hatay'da doğrudan Sancak'ta bir gözlem yapsınlar. Bu gözlem sonucunda neyse süreç Milletler Cemiyeti buna göre yeniden Ocak'ta toplansın diye karar veriliyor. Ve gidince bütün Fransızların, azınlıkların o bölgede, Suriyeli Arapların, Arap milliyetçilerinin yaptığı bütün olumsuz çabalara rağmen Türkler çok büyük bir sayıyla bir miting yapıyorlar. Protesto ediyorlar Fransa'nın kararlarını ve Arap milliyetçilerinin tepkilerini. Dolayısıyla gözlemciler görüyorlar ki çoğunluk hakikaten Türklerin elinde. Yani çoğunluk yönetim olarak eğer bir şey yapılacaksa Türklerin elinde ve o zaman geri döndüklerinde sundukları rapor da daha Türkiye'nin lehine olan bir rapor oluyor dolayısıyla.
Nasıl bir rapordu?
Sandler raporu dediğimiz rapor. Yani daha öncesinde belki Türklere Ankara Anlaşması'nda da bir takım haklar verilmekle birlikte uygulamada Fransız yöneticilerinin çok sert tepkileri, bu bağımsızlık ya da Türkiye ile ilişkilere yakınlık noktasında sert tepkileri var. Ancak burada durumu gözleriyle kendileri görünce daha iki tarafın ortak noktalarını bulmaya yönelik ve hani bir anlamda iki devletin de ortak olarak burada haklarını korumaya yönelik bir karar alınıyor Sandler raporunda ve anayasanın kurulması, yani Hatay anayasasının oluşturulması. Milletler Cemiyeti'nin bu süreçte de çok katkısı var. Gene anayasanın oluşturulması için 5 kişilik bir uzmanlar heyeti kuruluyor ve bir anayasa oluşturuluyor. Bu anayasa çerçevesinde seçimler yapılarak, meclis kurularak devletin kurulması isteniyor. Fakat gene bu süreçte de inanılmaz bir tepki, özellikle Suriyeli Arapların çok ciddi bir tepkisi oluyor ve bir türlü Milletler Cemiyeti'nin aldığı kararlara rağmen, yani gözlemci raporlarından sonra aldıkları daha gerçekçi diyelim kararlara rağmen o kararlar uygulanamıyor. Yani anayasa yürürlüğe giremiyor, seçim yapılamıyor. Seçimde Milletler Cemiyeti Komisyonu görev yapıyor. Güya tarafsız olmaları gerekiyor. Fakat tarafsız davranmıyorlar. Yani dünyanın düzeni ilginç aslına bakarsanız. Evet. Hep tarafsız olması gerekenler maalesef tarafsız olmuyor. Seçimin çok tarafsız yapılması gerekmesine rağmen Fransızlar lehine ve Türkler aleyhine bir takım davranışlarda bulunuyorlar. Dolayısıyla sağlıklı bir seçim çerçevesi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla buraya Türkler hemen müdahale ediyorlar. Atatürk burada bir müdahalede bulunuyor ve diyor ki yani buradaki seçim yönetmeliği Türklerin aleyhine ve bunun değiştirilmesi gerekir. Hı hı. Bütün Fransa'nın red cevaplarına rağmen kararlı tutumunu, sert tutumunu devam ettiriyor Türkiye. Ve bu sert tutum sonucunda Milletler Cemiyeti seçim yönetmeliğini değiştiriyor. Ve sonuçta çıkan noktada sanıyorum 44 milletvekiliydi. 44 milletvekilinden çoğunluğunu Türkler alıyor. 31 kişiydi sanıyorum. Ve farklı azınlıklara mensup kişiler milletvekili olmasına rağmen meclisin açılış gününde herkes Türkçe yemin ediyor. Hı hı. Yani bu da aslına bakarsanız orada bir Türk kültürünün ne kadar baskın olduğunun da bir göstergesi. Yani onlar da aslına bakarsanız azınlık olmalarına rağmen bir Türk kültürüyle yoğrulmuşlar. Evet.
Tabii ki dolayısıyla sizin de az önce bahsettiğiniz gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk hükümetinin izlediği o yoğun diplomasi.
Evet, sert, kararlı bir tutum ancak barışçı. Ve evet, yani hani sıcak savaş noktasına, hani Fransa ile böyle bir sıcak savaş noktasına gelecek bir tutumu hiçbir zaman benimsemiyor. Yani o şekilde bir duruma girmek Türkiye'nin bulunduğu şartlar açısından da doğru değil. Aynı zamanda çözüm de buradan çözüme de ulaşılamayacağını düşündüğü için Atatürk uluslararası konjonktürün Fransa üzerindeki yarattığı baskıyı görerek bunu iyi kullanıyor. Bunu ulusal çıkarlar için çok doğru şekilde kullanıyor Türkiye ve buradan yola çıkarak yani baskı uygulayabiliyor. Kendi isteklerini öne sürebiliyor. Atatürk'ün ölümünden sonra tabii Hatay halkı çok yasa boğuluyor. Çünkü Atatürk bütün hastalığına ve ısrarla doktorlarının kesinlikle böyle bir geziye çıkmanız sizin için, sizin sağlığınız için iyi olmaz demesine rağmen bir geziye çıkıyor. Mersin'e gidiyor, Adana'ya gidiyor. Neden? Çünkü Fransızlara ne kadar kararlı olduğunu gösterecek. Askeri birlikleri denetliyor ve askeri birliklere uzun süre tören kıtalarıyla geçit törenleri yaptırıyor. Hı hı. Ve bir anlamda gözdağı vermek istiyor. Kararlılığını göstermek istiyor. Dolayısıyla hani bu onun için neredeyse ölmeden önce bir son yapılması gereken görev gibi. Yani adeta Fahri Rıfkı Atay öyle der. Sanki sevgilisi yabancı birisinin koynundaymış gibi üzülürdü. Yani mutlaka alınması gerekir Hatay'ın diye ve böyle... bu benim şahsi davamdır demiştir. Ve Tayfur Sökmen'le birlikte bu davanın çözümlenmesi için de gerçekten elinden geleni yapmıştır. Son yani öldüğü ana kadar bu konuda elinden ne geliyorsa yapmıştır. Hani bu anlamda hem Atatürk'e hem de bu Hatay'ın bize ana vatana katılmasını, çünkü çok stratejik bir bölge şimdi son dönemde, hı hı, de görüyoruz. Sağlayan bütün bu anlamda şehitlerimize, gazilerimize gerçekten teşekkür ederiz o anlamda. Hatay çok önemli bir toprak. Böyle bir 1939'a kadar sürmüş olmakla birlikte yine de bizim vatanımıza katılmış olması dolayısıyla hepsine minnet ve şükran duyuyoruz.
Evet, dolayısıyla uluslararası siyasal ve diplomatik bir sorun da böylece...
Ve başarısı, Türkiye'nin diplomatik bir başarısıdır. Çok ciddi bir o dönemde oluyor. Evet, çok ciddi bir başarısı kararlılığıyla beraber savaştan çıkmış ve çok neredeyse bitmiş bir ülkenin siyasi zaferidir tabii ki Hatay'ın ana vatana katılması. Çok evet, önemli bir başlangıçtır meclis, evet, açısından.
Dolayısıyla 23 Haziran biz de dinleyicilerimizle paylaşmak, evet, istedik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz, ben aydınlattığınız için sağ olun, var olun. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Hayatın Seslerinde Dünden Kalanlar köşemizde tekrar teşekkür ediyoruz. Ve haftaya ediyorum, birlikte olacağız diyoruz. Evet sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri, bugünlük bu kadar diyoruz. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Ayhan Taşçı ulaştırdı ve ben Dilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerini yine başkente bekliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gari 28, Bilecik 25, Yamama 24.
Ben buraya, size dayanıklı cam.